Ayrım 19. Sayfa 198. C. Bölgedeki sınıf mücadeleleri ve köylü kitlesinin siyasi bilinç seviyesi. Şimdi söz konusu bölgede köylülerin yürüttüğü sınıf mücadelesini ve bilinç seviyelerinin ne durumda olduğunu gözden geçirelim. Faaliyet gösterdiğimiz alanın devrimci geçmişi Osmanlılara kadar uzanıyor. Yaşlı köylülerden edindiğimize göre Osmanlı düzeninin son yıllarında köy ağalarının ve Osmanlı Devleti'nin zorbalığına karşı isyan eden 40 kadar köylü dağlara çıkarak çeteler teşkil etmişlerdir. Çete mensuplarının hepsi de ağalar tarafından ezilen yoksul köylülerdir. Kendi kapısında hizmet ettikleri müddetçe ağa bunları askere aldırmamıştır. Ne zaman ki bunlar ağalara boyun eğmeyi reddetmişler, o zaman ağalar bunları asker kaçağıdır diye devlet kuvvetlerine ihbar etmişlerdir. Çeteler zaman zaman ağaların evlerine baskınlar yapmışlardır. Kendilerine yapılan zorbalığın hesabını sormuşlardır. Bir yandan da devlet kuvvetlerine karşı direnmişlerdir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ağaların halkın üzerindeki baskısı devam ediyor. Özellikle yoksul köylüler ağaların kırbacı altında babalarından miras aldıkları kölelik mesleğini devam ettiriyorlar. Ağalar ve devlet yoksul halkı ezmede birbirleriyle yarış ediyorlar. Bu zulüm yoksul köylülerin sabır taşını çatlatıyor. Köylülere tahakküm eden aşiret ileri gelenleri, köylülerin devlet baskısından duyduğu öfkeyi ve hoşnutsuzluğu zaman zaman kendi amaçları için kaldıraç olarak kullanıyorlar. Mesela Cumhuriyet'in ilanından sonra bölgede bir isyan oluyor. İsyanın başını Kasım Uşağı köyünün sahibi ve aşiret ileri gelenlerinden olan Kasımoğlu Mehmet Ali diye birini çekiyor. Kasımoğlu 4-5 köyün halkını peşine takarak bağımsızlığını ilan ediyor. Devlet kuvvetleri bölgeye sarınca ancak 2 saat dayanabiliyorlar. Kasımoğlu ile 2-3 arkadaşı Elazığ'da idam ediliyor. Geri kalan halka da işkenceler yapılıyor. Cumhuriyet döneminde daha önce de belirttiğimiz gibi köylülerin mücadelesiyle ve aşiret arasındaki çatışmalar sebebiyle ağalar birer birer ortadan kalkıyor. 1950'lerde ağaların kökü tamamen kazanıyor. Özellikle 1967'den beri kırlık bölgelere yayılan devrimci kıvılcımın tutuşturduğu noktalardan biri de faaliyet gösterdiğimiz sahadır. Bölge köylüleri demokratik halkları uğruna birçok miting ve yürüyüş tertiplemiş, haykırdığı devrimci sloganlarla hakim sınıfların yüreğine korku salmıştır. Hatta bu eylemlerden dolayı bir kısım köylü önderleri hapisleri boylamıştır. Yurtsever gençliğin verdiği şehitlerden ikisi buralıdır. Bu iki yurtsever gencin ölümü halkın sınıf kinini iyice körüklemiştir. Ayrıca Sinan ve arkadaşlarının hakim sınıfların zorba güçleri tarafından hunharca kurşunlanması da halkı derinden etkilemiştir. Bölgede devrimci fikirler, devrim ve silahlı mücadele arzusu, siyasi bilinç umulmadık ölçüde yayılmış ve gelişmiştir. Bölgedeki 21 köyden 5-6 tanesi Sünni, geri kalanları ise Alevidir. Alevi köylerin hemen hepsinde dinci baskıların etkisi sıfıra indirilmiştir. Daha 20 yıl önce halkın süzülerek ayağını öptüğü dedelerin hali şimdi yürekler acısıdır. Devrimci değilim diyen dedeyi bulmak imkansızdır. Bunlar çevrenin baskısıyla devrimci geçindiği halkın bildiğinden bunları sahtekar olarak görüyorlar ve sözlerine pek itibar etmiyorlar. Sünni köylerde dinin etkisi hala kuvvetle devam ediyor. Hacıların, hocaların, gerici din adamlarının köylüler üzerindeki gerici etkileri hala ayakta duruyor. Bölgede Sünniler genellikle tutucu ve gerici, Aleviler ise ilerici ve devrimci bir rol oynuyorlar. Bunun nedenleri üzerinde burada durmayacağız. Yalnız şunu belirtelim ki, mahalli gericiler ve devlet kuvvetleri, köylülerin sınıf mücadelesini Alevi-Sünni çatışmasına dökerek soysuzlaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Aleviler aleyhine Sünnileri kışkırtmaya ve böylece ezilen ve sömürülen köylüleri birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Özellikle gerici din adamları devrimciliği kızılbaşlılık olarak damgalıyorlar. Baksana hep kızılbaşlar bu fikirleri taşıyor. Bu iş kızılbaşlığın ta kendisidir diye köylüleri sahtekarca aldatmaya çalışıyorlar. Ve ne yazık ki hala emekçi sünnilerin çoğunluğu da buna alet ediliyor. Fakat Alevi halk genellikle bundan etkilenmiyor. Bunlar sünnilik, Alevilik, Kürtlük, Türklük diye ayrım yapmak yanlıştır. Bu kavga fakir zengin kavgasıdır. Kimden olursa olsun bütün fakirlerin birleşmesi şarttır diyorlar. Faaliyet gösterdiğimiz 21 köyden 20 tanesi Kürttür. Alevi köylerin hepsi de Kürttür. Fakat bölgede Kürt milliyetçiliğini en küçük bir belirtisine bile rastlamak imkansızdır. Tersine hakim sınıfların zorla Türkleştirme politikası epey başarı kazanmış ve kültürler arasında bile Türk milliyetçiliğinin baş göstermesine yol açmıştır. Halkın çoğunluğu yoksul Kürt ve Alevi olduğu için yüzyıllardan beri üçlü bir baskının, iktisadi, milli ve dini baskıların boyunduruğuna koşulmuşlardır. Baskılarının baş uygulayıcısı olan hakim sınıfların zorba devlet gücü, halkta korku yaratmayı da bir ölçüde başarmıştır. Bu korku özellikle yaşlılarda kendini gösteriyor ve bunlar silahlı mücadelede söz konusu olunca aşırı bir ihtiyatlılık gösteriyorlar. Kasımoğlu ve Dersim ayaklanmalarının bastırılmasının ve bundan sonra ezilen halka vahşice işkence edilmesinin de bu aşırı ihtiyatlılıkta payı vardır. Burada olumsuz bir nokta olarak şunu da belirtmeliyiz. Bir kısım köylülerin Almanya'ya gitmiş olması, diğer bir kısmının da gitme umudu, bölge halkının devrimci öfkesini az da olsa yatıştırmıştır. Öte yandan yoksul köylülerin ve özellikle yoksul köylü gençlerinin hemen hemen hepsi silahlı mücadele fikrinde birleşiyorlar. Bunlar arasında her şeylerini feda edip silahlı mücadeleye derhal katılmaya hazır olanlar da var. İlkokul öğrencileri ve az çok konuşmayı beceren 4-5 yaşındaki çocuklar bile kendilerini devrimci görüyorlar. Bozuk Türkçeleriyle devrimciyim, sosyalistim diyerek sol yumruklarını havaya kaldırıyorlar. Genç kadınların, gelin ve kızların çoğu devrimci mücadeleye kuvvetli bir sempati gösteriyorlar. Silahlı mücadelenin özlemini çekiyorlar. Ölen devrimci gençler için ağıtlar söyleyip gözyaşları döküyorlar. Bölgede faaliyet gösteren arkadaşları sevgi ve saygıyla bağırlarını basıyorlar. Hatta bir kısım genç kızlar ileride katılmayı düşündüğü silahlı mücadeleye engel teşkil etmemesi için evlenmeyi bile düşünmüyorlar. Bölgede devrimci hareketimizin henüz yeni faaliyete başladığı bu dönemde bile ihtilalci fikirlerin yoksul halk arasında nasıl kök salıp yeşerdiğinin yüzlerce somut örneğini görmek mümkündür. D. Birinci bölümün özeti ve sonuçları. Faaliyet gösterdiğimiz bölgenin belli başlı iktisadi, sosyal ve siyasi özellikleri şunlardır. 1. Bölgede ticari kapitalizm özellikle son yıllarda hızlı bir gelişme göstermiş. Emperyalist tekerlerin ve işbirlikçi büyük sermayedarların malları köylere kadar sokulduğu gibi köylülerin malları da her gün artan ölçülerde pazara taşınır olmuştur. Bu gelişme köylülerin emperyalist tekerler, işbirlikçi, burjuvalar ve bir yığın aracı tacirler arasında insafsızca sömürülmesine, iflasa ve sefalete sürüklenmelerine yol açmıştır. 2. Öte yandan üretimde sosyal iş bölümü henüz gerçekleşmemiştir. Yani bir yanda iş gücü satın alan toprak veya sürü sahiplerinin, diğer yanda iş gücünü satarak geçinen işçilerin ve yarı işçilerin bulunduğu sistem gerçekleşememiştir. Özellikle pazar için üretim dalı henüz yoktur. Kapitalizm çok geri ve ilkel bir seviyededir. Zengin köylüler yeni teşekkül etmektedir ve bunlar da köylü kitlesini ücretli iş gücü yoluyla değil, faizli borç yoluyla sömürmekte ve bu yoldan palazlanmaktadır. 3. Bölgenin yoksul ve orta halli köylüleri, iktisadi baskının yanında, ayrıca milli ve dini bakımlardan da baskı altındadır. Köylüler yıllardır her üç alandaki baskıya karşı, yiğitçe karşı koymuş ve önemli mücadelelerden geçmiştir. 4. Yüksek ticaret kârları ve borç faizleriyle iliğine kadar soyulup sömürülen geniş köylü kitlesi, yoksul ve orta halli köylüler, hatta zengin köylülerin aşağı kesimi, demokratik halk devriminin güçlerini teşkil etmekte ve hızla devrimci mücadelenin saflarında yerlerini almaktadırlar. Faizciler, bir kısım zengin köylüler, vurguncu tacirler, gerici din adamları, yoz ve rüşvetçi ve zorba memurlar, daha dolaylı olarak işbirlikçi büyük sermayedarlar ve ABD emperyalizmi köylülerin düşmanlarıdırlar ve karşı devrim saflarını teşkil etmektedirler. 5. Faaliyet gösterdiğimiz bölgede mahalli otorite hemen hemen yok gibidir. Urfa, Mardin, Diyarbakır'ın ovalık bölgesinde olduğu gibi mahalli gericilerin köylüler üzerinde baskı uygulayacak özel kuvvetlerine ve fedailerine rastlanmaz. Gericiler köylüler üzerindeki hakimiyetlerini doğrudan doğruya devlet otoritesine, jandarma, komando ve polis teşkilatına, askeriyeye dayanarak devam ettiriyorlar. Bu yüzden iktidarın ele geçirilmesi için sınıf düşmanlarının imhası, politikası bu bölgede esas politika olamaz. İktidar mücadelesi doğrudan doğruya devlet kuvvetlerine karşı, yani merkezi otoriteye karşı yürütülmek zorundadır. İkinci bölüm. Bölgedeki devrimci faaliyet. A. Burjuva ve küçük burjuva ilerici grupların bölgedeki faaliyetleri ve etkileri. Bu gruplardan hiçbiri bölge köylüleri arasında ciddi, kalıcı, esaslı bir ihtilalci faaliyet yürütmemiştir. Türkiye İşçi Partisi'nin seçim nutukları dışında herhangi bir faaliyeti olmamıştır. Ve zaten sadece burada değil, başka yerlerde de durum aynıdır. Eskiden tipe önemli ölçülerde oy çıktığı halde, şimdi köylüler arasında tipin etkisi hemen hemen sıfırdır. Tipin etkisinin yıkılmasıyla birlikte gençler vasıtasıyla köylüler arasında Mihrebelli görüşleri yayılmaya başlamıştır. Mihrebelli grubunun da bölgede ciddi ve kalıcı bir faaliyeti olmamıştır. Ne propaganda, ne ajitasyon, ne de örgütlenme alanında MB'nin kendisi bölgeye birkaç kere gelip gitmiş, birkaç köylüyle temas etmiş fakat onlara devrimci subayların pek yakında darbe yapacağını müjdelemekten başka bir şey yapmamıştır. Bir seferinde köylülere askeri darbenin an meselesi olduğunu söylemiş ve gece radyolarının başından ayrılmamalarını tavsiye etmiştir. Mihrebelli grubuna mensup diğer gençlerin bölgedeki faaliyeti de ara sıra mitinge çağırmaktan ve gelip geçici ve reformcu propaganda faaliyetlerinden ibarettir. Köylüleri silahlı mücadele için örgütlendirme akıllarından bile geçmemiştir. Bu bakımdan Mihrebelli grubunun bir hareket olarak pek bir etkisi olmamakla birlikte fikirlerinin etkisi hala belli çevrelerde, belli ölçülerde vardır. Fakat bu etki kolayca silinip yok edilebilecek cinstendir. Kıvılcımlı grubunun hiçbir faaliyetli ve etkisi yoktur. Bölgede halkın en yakından tanıdığı ve etkilendiği hareket THKO'dur ve özellikle de Sinan Cemgil grubudur. 1970 ilkbaharında bölgenin dağlarına gelip kendi deyimiyle kır gerillasını başlatmaları, dağlarda aç kalmaları, soğukta yatmaları, hatta bu yolda üç ölü vermeleri, silahlı mücadeleye büyük bir özlem duyan halkı derinden etkilemiştir ve kedere boğmuştur. Köylüler, Cemgil ve arkadaşlarının hareketini silahlı mücadeleye duydukları özlemin somut bir ifadesi olarak görmüştür. Halkın çoğunluğu Cemgil ve arkadaşlarının kendileri için öldüğünü düşünmektedir. Bu yaz bir ihtiyarın ölümü üzerine toplanan köy kadınları, ölüyü fırsat bilerek akşama kadar Sinan, Niyazi, Battal ve Cevahir üzerine ağıt yakıp gözyaşı döktüler. Şimdiye kadar doğan çocuklarının birçoğuna Sinan ismi konmuştur. Bununla beraber THKO'nun örgütlenmesi, halkın üzerinde uzak bir sempatiden ibarettir ve bu sempati örgütlü ve kalıcı bir hale getirilmiş değildir. THKO'nun örgütlenmesi zaten belirli ve disiplinli bir örgütlenme değil, anarşist bir örgütlenmedir. Ne tüzüğü, ne programı vardır, ne de saflarına katılanlardan ideolojik bir birlik talep etmektedirler. Gruplarına katılan herkesi kendilerinden ve örgüt üyesi saymaktadırlar. Böyle bir örgütlenme, böyle birlik elbette kalıcı olamaz ve olamamıştır. Halkın çoğunluğunun Deniz Sinan grubuna duyduğu sempati, bunların örgütüne ve siyasi çizgisine duyulan bir sempati değil, genel olarak devrime ve siyasi mücadeleye duyulan bir sempatidir. Onların örgütüne ve siyasi çizgisine bağlılık gösterenler, 3-5 köylüyü geçmez. Ayrıca THKO hareketinin kesin yenilgisi birçok köylünün kafasına, bunların tuttuğu yolun yanlış olduğu bilincini yerleştirmiştir. Gençlik içindeki taraftarlarının çoğu tereddüte düşmüş ve başka sınıflara geçmiştir. Bölgenin ileri durumundaki köylü devrimcileri, Sinangil'in halkın fikrini almadan işe giriştiğini, halktan gizlendiğini, böyle davranmakla hata ettiklerini söylüyorlar. Halkın çoğunluğu da şu fikirde birleşiyor. Dağda mağaralarda değil, köylerde kalacaklardı. Köylere yerleşip gizlice çalışarak halka fikir vereceklerdi. Halk da silahlı mücadeleye hazır duruma geldikten sonra başlanacaktı. Köylülerin bazıları yardım edelim, gerekirse biz de katılalım düşüncesiyle kendilerini günlerce aramış, bulamamışlar. Bulanları ise Sinan ve arkadaşları bizimle görüşmeyin daha iyi olur diye ikazda bulunmuşlardır. Köylüler onların bu tutumlarını da doğru bulmamaktadırlar. Köylülerin eleştirileri tamamen doğrudur. Sinan ve arkadaşları gerçekten de halktan kaçmışlardır. Kitleler içinde en ufak bir faaliyetleri, onları mücadeleye katmak için en ufak gayretleri olmamıştır. Sadece birkaç eve ekmek temin etmek ve yatmak için uğramışlardır. Köylülerden sağlanan yardım tamamen köylülerin kendi gayretleriyle gerçekleşmiştir. Bunların sebebi nedir? Bunların sebebi Sinan ve arkadaşlarının ideolojik ve siyasi çizgilerindeki sakatlıktır. Onların burjuva subaylarının darbesine ve burjuva reformculuğuna bel bağlamalarıdır. Bunlar köylülerin ve işçilerin silahlı mücadelesiyle değil, subayların darbesiyle devrimin başarıya ulaşacağını düşünüyorlardı. Kendileri de sadece böyle bir darbeye ortam hazırlayacaklardı. Bu yüzden de köylüleri örgütlemeye ne lüzum görüyorlardı ne de ihtiyaç duyuyorlardı. Yine bunların örgütsel bakımdan bağlılıkları olmasa bile, ideolojik bakımdan en çok beğendikleri ve benimsedikleri çizgi, Mihrebelli'nin revizyonist, reformcu çizgisiydi. Birçok olay, bunların pratik faaliyetlerinden tutun da, 12 Mart muhtırası üzerine silah bırakma tartışmalarına ve mahkemelerdeki ifadelerine kadar her şey bu söylediklerinizi doğrulamaktadır. Şu noktayı kavramakta da fayda vardır. Bu derece kitlelerden kopuk bir hareket bile, hakim sınıfların zorba güçlerine karşı silaha sarılmış olduğu için halka etkileyebiliyor ve onun sevgisini kazanabiliyorlar. THKPC, THKC'nin söz konusu bölgede belli bir faaliyeti ve etkisi yoktur. Şehirde bir çalışmaları olup olmadığını bilmiyoruz. Fakat özellikle gençlik içinde faaliyet göstermeleri ihtimali kuvvetlidir. Çünkü şehirdeki liseli gençler ve bir kısım aydınlar arasında nispeten etkili oldukları görülmektedir. B. Komünist hareketimizin bölgedeki faaliyet ve etkisi. Bölgeye ilk arkadaş gönderildi. Daha önce de bölgede birkaç propaganda gezisi yapılmıştı. Ayrıca birkaç kişiyle mektuplaşılıyor, bazı köylerde İşçi Köylü gazetesi gönderiliyordu. Köylülerin büyük çoğunluğu, en ileri unsurların bir kısmı da dahil, çeşitli akımları, komünist hareketle, burjuva ve küçük burjuva kliklerini birbirinden henüz ayıramıyor, hepsine aynı gözle bakıyordu. Daha önceki miting ve gösterilere katılmış, adı sık sık duyulan ve çeşitli akımların ayrılıklarından haberdar bir kısım köylüler ise, genellikle bizim hareketimizin karşısına yer almışlardı. Şehir içinde, gençlik arasında, hemen hemen tamamen tecrit edilmiştik. Bunda bizim hatalarımızın payı olduğu gibi, bize karşı çıkanların sınıf karakterlerinin de payı vardır. Bölgeye kalıcı bir faaliyet yürütmek üzere gönderilen ilk arkadaş, daha önce de söz konusu bölgede kalmıştı. Fakat ne ilk sefer ne de sonradan gönderildiğinde ciddi bir faaliyet yürütebildi. Bunda hem arkadaşının şahsi eksikliklerinin, tecrübesiz ve inisiyatifsiz oluşunun, hem de hareketimizin köylük bölgelerdeki faaliyetin yürütülmesinde belli bir eylem programına ve perspektifine sahip olmamasının, ayrıca o günlerde verilen görevleri, kontrol imkanının büyük ölçüde mahrum olmasının payı vardır. Bölgeye ikinci arkadaş Temmuz başında gönderildi. Hemen peşinden yeni gönderilen arkadaşla bir genç köylü arkadaş örgütlendi. İlk arkadaş zaten örgütlüydü. Böylece 3 kişilik bir komite teşkil edildi ve bölgedeki faaliyetin tamamından bu komite sorumlu kılındı. İlk arkadaş sekreter tayin edildi ve kendisine neler yapacağı genel hatlarıyla birkaç defa etraflı olarak anlatıldı. Fakat verilen görevler yine zamanında kontrol edilemedi. Bunun nedeni görevleri kontrol etmesi gereken arkadaşın kadro yetersizliği yüzünden bir yığın işi üstlenmek zorunda kalmasıdır. Bölgede Ağustos'a kadar belli bir faaliyet yürütülemediği sonradan anlaşıldı. Sebepleri şunlardır. 1. Her üç arkadaşın da köylüler arasında gizli çalışmada tecrübesiz ve inisiyatifsiz oluşu. Gizliliği kendi kitleden saklamak şeklinde anlamaları. 2. Sıkı yönetimin ilkbaharda bölgede yaptığı baskının köylüler ve arkadaşlar üzerinde yarattığı olumsuz etki. 3. Hareketimizin verilen görevleri kontrol edemeyişi, arkadaşlara zamanında talimat verme, bunları kontrol etme imkanlarının sınırlılığı. Bölgede bu üç arkadaşla ciddi bir faaliyet yürütülemediği tespit edilince, daha tecrübeli bir arkadaşın bölgeye gönderilmesine karar verildi. Ağustos başında ilk arkadaş bölgeden alınıp başka bir yere gönderildi. İkinci arkadaş bir müddet yalnız kaldı. Bu arkadaşın da bölgeden alınması düşünülüyordu. Fakat sonradan vazgeçildi. Çünkü tek başına kalan arkadaş, kendi inisiyatifi ve gayretiyle hatalarını alt etmiş, bölgede bir sürü ileri köylüyle bağ kurmuştu. Arkadaşın bu faaliyeti hem kendisini geliştirmiş, hem de çevresini genişleterek bölgede barınma ve yerleşme imkanlarımızı artırmıştı. Arkadaş, bölgeye gönderilen devrimci yayınları, Şafak gazetesini köylüler arasında geniş ölçüde dağıtmıştı. Daha önce gizlilik gereği olarak en ileri köylülerden yayınları sakladıklarını da sonradan öğrendik. Bir yığın sağlam, kararlı, kavrayışlı ve yetenekli yoksul köylüyle ilişki kurulmuş, bunların sevgi ve sempatisi kazanılmıştı. Çalışmanın bu ilk adımından sonra daha tecrübeli bir arkadaş bölgeye gönderildi. Bundan sonra çalışmalar yeniden gözden geçirildi ve hatalar tespit edildi. En önemli hata şuydu. Arkadaşlar Türkiye'de gerçek komünist hareketi temsil ettiğimizi, burjuva ve küçük burjuva klikleriyle aramızda ayrılıkları kitlenin anlayacağı bir dille anlatmayı büyük ölçüde ihmal etmişlerdi. Gerçi propaganda faaliyetinin her anında hareketimizin genel politikasını genel olarak ortaya koymuşlardı. Fakat diğer revizyonist ve maceracı klikleri, bunların can alıcı hatalarını, açık, keskin, kararlı bir dille, kliklerin isimlerini zikrederek eleştirmemişlerdi. Şimdilik ayrılıkları kavramaya, kitlelerin politik bilinci yetmez diye düşünüyorlardı. Ve böyle düşünmekle gerçekte kitlelerin gerisinde kalıyorlardı. Çünkü bizim eleştirdiğimiz birçok noktayı köylüler, hataların derin teorik temellerini kavrayamamakla birlikte, pratik sonuçlarına bakarak kavramışlar ve bunları her fırsatta ortaya koyuyorlardı. Bu hata yüzünden sağlam unsurlar, hareketimize kesin olarak kazanılamamış ve örgütlenememişti. Bu hata düzeltildi. Şimdi köylüler ve aydınlar arasında hareketimizin politikasını kavrayan ve kesinlikle benimseyen taraflarımız var. Ve bunların sayısı gittikçe artıyor. Bunlardan bir arkadaş yakında örgütlendi. Birkaç tanesi de örgütlenmeye hazır durumdadır. Yine birçok köylü çeşitli şekillerde hareketimizin hizmetine sokulmuştur. Mesela buluşma ve yazışmalarda adreslerinden faydalanıyoruz. Çeşitli yayınları ve gizlenmesi gereken şeyleri evlerinde saklıyoruz. Çeşitli yayınları onlar vasıtasıyla başkalarına ulaştırıyoruz. Bir kısmına bir grup örgütlemeleri, gizli yayınları birlikte okumaları görevini veriyoruz. Kendimiz geniş ölçüde köylülerin yardımıyla barınıyoruz vesaire vesaire. Bugüne kadarki faaliyetimizle bölgedeki en ileri köylüleri aşağı yukarı tespit etmiş durumdayız. İyiyi kötüden, cesuru korkaktan, fedakarı bencilden, ağzı peki gevezeden, inançlıyı inançsızdan, çalışkanı tembelden, alçak köylüyü örüngeçten, becerikliyi beceriksizden vesaire vesaire belli ölçülerde ayırmış durumdayız. Kimlerden nasıl faydalanabileceğimizi, kimlere ne ölçüde güvenebileceğimizi yine belli ölçülerde biliyoruz. Önümüzdeki günlerde şunları yapacağız. 1. İleri ve güvenilir unsurları özel olarak eğitip, bunları yeteneklerine ve hareketin ihtiyaçlarına uygun düşen görevler etrafında örgütleyeceğiz. 2. Henüz hakkında yeterli kanaat edinmediğimiz kişileri, bunlara çeşitli görevler vererek deneyeceğiz. 3. Henüz tanıma imkanı bulamadığımız ileri ve güvenilir ve köylüler arasında itibar sahibi köylüleri, özellikle yoksul köylüleri, tanıyıp hareketimizin bir parçası haline getirmeye çalışacağız. 4. Hareketimizin söz konusu bölgede, belli bir gelişme seviyesine ulaştığında, faaliyet sahamızı yeni bir alana doğru genişleteceğiz. Şehir merkezinde bugüne kadar belli bir faaliyetimiz olmamış, olamamıştır. Orada gençliği örgütlemek üzere gelmesini istediğimiz arkadaşın durumu hakkında hala bir haber alamadık. Daha önce şehir içinde görevlendirmeyi düşündüğümüz kişi her şeyi yüzüstü bırakıp kaçtı. Şehir içinde örgütlü durumda bir arkadaş var. Bu arkadaş daha önce kendisine teklif edilen bir görev karşısında gevşeklik ve tereddüt gösterdi. Daha önce kendisiyle kararlaştırılan bir görüşmeye gelmedi. Daha sonra ise hem görevlerin çokluğu yüzünden hem de arkadaşın polisçe çok tanınmış birisi olmasının yarattığı mahsur yüzünden kendisiyle görüşmek mümkün olmamıştır. İlk fırsatta bu arkadaşın durumunu da kesin bir çözüme bağlanacaktır. Ya kendisine bir görev verilecek ya da gevşeklik ve tereddüt göstermeye devam etmesi halinde örgütle ilişiği kesilecektir. Şunu da ekleyelim. Köylük bölgede yürüttüğümüz faaliyet şehir merkezini de etkilemiştir. Bölgemizdeki köylerden liseye giden 100'e yakın öğrenci hareketimizden etkilenmiş ve bizim çizgimize yakınlık ve sempati göstermeye başlamıştır. Ayrıca köyde tanıdıklarımız vasıtasıyla şehirde geniş imkanlar yaratma imkanı doğmuştur. Gençlik arasındaki tecrit zinciri kırılmıştır. Şimdi şehir içinde bizim saflarımıza kayan potansiyeli örgütleyecek ve hareketimizin diğer kesimleriyle irtibatımızı sağlayacak tecrübeli bir arkadaşa acil olarak ihtiyacımız vardır. C. İkinci bölümün özeti ve sonuç. Genel olarak, dünyada özel olarak da ülkemizde devrimci mücadele hızla gelişmektedir. Ülkemizde büyüyen ve derinleşen iktisadi ve siyasi buhran, silahlı mücadelenin objektif şartlarını yaratmış ve olgunlaştırmış durumdadır. Bölgemizde silahlı mücadele için şartlar daha elverişlidir. Sinan ve arkadaşlarının yenilgisi, sıkı yönetimin baskı ve zorbalığı, halkı biraz sindirmekle birlikte en doğru ihtilalci fikirlerin filizlenmesi şartlarını da yaratmıştır. Şimdi halk şu gerçeği her gün daha iyi kavruyor. Burjuva subaylarıyla veya halktan kopuk küçük bir aydın grubuyla devrim yapılamaz. Sömürülen ve ezilen halkın bizzat silaha sarılması gerekir. Devrim çok iyi hazırlanmayı gerektiren, büyük fedakarlıklar isteyen ağır ve ciddi bir iştir. Eğer bir komünist hareketin taşıması gereken vasıflara sahip olur ve bunları sürekli olarak muhafaza edersek, hareketimizin hızla büyüyüp gelişeceğine, halkı kitleler arasında dal budak sarıp kökleşeceğine derinden inanıyoruz. Çünkü halk taba gelmiş toprak gibidir. Bizler de sağlam ve yeşermeye hazır tohumlar olmalıyız.